Ayrım 7.
Sonra becerikli tüccar Augustine'i bu bunalımlardan kurtarmak için göreneklerin, yasaların gösterdiği yolları içe sıkıntı veren bir biçimde açıkladı. İleri sürülen düşüncelerin hepsine sanki birer numara koydu, etkililik derecelerine göre sıraladı, tıpkı türlü nitelikteki malları sıralar gibi. Sonra da hesap etti, kitap etti ve baldızının kesin bir karar vermek zorunda olduğu sonucuna vardı. Bu kararsa kocasını hala seven Augustine'i hoşnut etmedi. Joseph Lepa'nın yasal yollardan söz ettiğini işitince o duygu bütün gücüyle yeniden canlandı. Augustine bu iki dert ortağına teşekkür etti, onlara akıl danışmaya gittiği zamankinden daha kararsız bir durumda eve döndü. Bunun üzerine anasına babasını derdini dökmek niyetiyle kalktı, Kolombiya sokağındaki eski eve gitmek yürekliliğini gösterdi. Artık o her bulduğu ilacı deneyen, dahası koca karı ilacından bile yardım uman, umutsuz hastalara dönmüştü. İki yaşlı insan kızlarını büyük bir sevinçle karşıladılar. Augustine'in gözleri yaşardı. Bu ziyaret onlara dünyalar değer bir değişiklik getiriyordu. 4 yıldır hedefsiz, pusulasız, yol alan gemiciler gibi yaşam yolunda yürüyorlardı. Ocak başında birbirlerine vergilerin pek ağır olduğu dönemlerin yıkımlarını, eski kumaş alışverişlerini, iflasları, özellikle Lecoq'un ünlü iflasından nasıl paçalarını kurtardıklarını, Guillaume Baba'nın Marengo Savaşı'nda bulunuşunu anlatırlardı. Eski konuları bitirince de en dolgun bilanço toplamlarını yeniden gözden geçirir ve yeniden Saint-Denis Mahallesi'nin eski öykülerine geçerlerdi. Saat 2'de Guillaume Baba top oynayan kedi mağazasına gidip şöyle bir göz atar, dönüşte eskiden kendisinin rakibi olan her dükkanın önünde biraz dururdu. Bunların genç sahipleri, yaşlı tüccarı, sonu tehlikeli herhangi bir indirim için kandırma hevesine kapılırlar, o da her zamanki gibi kesin olarak hiç reddetmezdi. İki güzel Normandiya atı konağın ahırında çok yiyip içmekten çatlayacaktı. Madame Guillaume bunlardan ancak arabaya kurulup mahallesinde her pazar yapılan büyük ayine giderken yararlanıyordu. Haftanın 3 gününde bu sayın çiftin sofraları herkese açıktı. Damadı Somerville'nin nüfusu sayesinde Guillaume Baba askerlerin giydirilmesi için kurulan danışma birliğine üye seçilmişti. Kocasının yönetim erkinde böyle yüksek bir yere geçtiği günden beri Madame Guillaume evde ne var ne yoksa göstermeye karar vermişti. Odalar altın ve gümüş süslerle, zevksiz ama kesinlikle değerli mobilyalarla o kadar tıklım tıklım doldurulmuştu ki, süsü en az olan oda bile bir şato kilisesini andırıyordu. Bu evin her şeyinde sanki tutumlulukla savurganlık yarışa girmişti. Denilebilirdi ki Monsieur Guillaume Şamdan'a varıncaya kadar her şeyi alırken büyük bir para yatırmak amacını gütmüştü. Zenginliği ve karı kocanın işsizliğini açığa vuran bu pazarın ortasında Somerville'nin tablosu onur yerinde bulunuyor ve gözlerinde gözlükler günde belki 20 kez kendilerince pek canlı ve eğlenceli geçen eski günlerinin bu hayaline bakan Monsieur ve Madame Guillaume için bir avuntu kaynağı oluyordu. Bu evin ve her şeyinde bir yaşlılık, bir bayağılık duyulan bu odaların görünüşü, insana altın kayalıklı bir kayaya vurmuş duygusunu veren, dünyadan, yaşatan düşüncelerden elini eteğini çekmiş bu iki yaratığın durumu, Augustine'i şaşkınlıklar içinde bıraktı. Castorların yaşayışı gibi içgüdüyle, hiç düşünmeden, devinimsiz olmakla birlikte canlı bir biçimde yaşanan lebalarda gördüğü yaşam, seyrettiği tablonun kendisini şaşırtan birinci bölümü olmuştu. Şimdi de o görünümün ikinci bölümünü izliyordu. İşte o an, çektiği acıların 18 ay süren ama karşısında gördüğü, anlamsızlığı kendisine dehşet veren şu yaşam gibi bin tanesine bedel bir mutluluktan geldiğini düşünerek büyük bir gurur duydu. Bununla birlikte bu pek de insaflı olmayan duygusunu gizledi. Yaşlı anasıyla babasının önüne zekasının yeni güzelliklerini, aşkın esinlediği sevecenliğin inceliklerini saçtı döktü ve onları evlilik dertlerini dinlemeye pek güzel hazırladı. Yaşlı kimselerin bu türden açıklamaları dinlemeye karşı zayıflıkları vardır. Madame Guillaume kendisine masallardaki gibi gelen bu şaşırtıcı yaşamın en küçük ayrıntısına dek her şeyini öğrenmek istiyordu. Eline alıp alıp da bir türlü bitiremeyerek yeniden başladığı Baron de La Hanton'un gezilerinde Kanada yerleri üzerine yazılmış meraklı şeyler bu duyduklarının yanında pek sıradan kalmıştı. Ne? Ne diyorsun kızım? Kocan çıplak kadınlarla bir odaya kapansın da sen budala resimlerini yapıyorsan ha? Şaşkına dönen büyük anne gözlüğünü küçük bir masanın üstüne bıraktı, etekliğini silkeledi ve ayaklarını koymaktan pek hoşlandığı ayak tandırının yükselttiği dizleri üstünde birbirine kenetlenmiş ellerini bırakıverdi. Öyle söyleme anneciğim, ressamların modellere gereksinmesi vardır. Seni istediği zaman bizden bunları saklamış demek. Ah bilseydim ben böyle bir mesleği olan adama kızımı verir miydim hiç? Din böyle densizlikleri yasaklamıştır. Bu ahlaksızca bir şey. Saat kaçta evi geliyor dedindi? Bir de iki de. Karı koca derin bir şaşkınlık içinde bakıştılar. Monsieur Guillaume, kumar mı oynuyor acaba dedi. Bizim zamanımızda ancak kumarbazlar eve bu kadar geç gelirlerdi. Augustin bu suçlamayı reddeder gibi yüzünü hafifçe buruşturdu. Madame Guillaume, onu beklerken kim bilir ne üzüntülü geceler geçiriyorsundur dedi. Ama herhalde sen yatarsın. O canavar kumarda ütülünce de seni uykudan uyandırıyor değil mi? Hayır anneciğim, tersine kimi zaman çok neşelidir. Dahası çoğu kez hava güzelse, hadi kalk ormana gezmeye gidelim der. Ormana mı? O saatte ha? Evdeki odalar, salonlar dar mı geliyor da böyle koşmak zorunda kalıyor şey için? Evet, niçin olacak? Bu haydut nezleye yakalanman için sana bu gezintileri öneriyor. Senden kurtulmak istiyor. Dünyanın neresinde görülmüş, rahatı yerinde, ev bark sahibi bir adamın ecinliler gibi ormanlarda sürtmesi? Ama anneciğim anlamak istemiyorsunuz. Yeteneğini geliştirebilmek için güçlü heyecanlar gerekli ona. O bayılıyor şey görünümlerine. Madame Guillaume hemen kızının sözünü keserek çıkıştı. Ben ona öyle bir görünüm gösteririm ki dünya kaç bucakmış anlar o zaman. Böyle bir insandan ne diye çekinirsin bilmem ki. Önce şunu söyleyeyim. Sudan başka bir şey içmemesi hoşuma gitmiyor. Bu sağlık için iyi değil. Kadınları yemek yerken görmekten niye iğreniyormuş? Ne acayip adam bu. Herif kaçık ayol. Söylediklerin akıl alır şeyler değil. Bir erkek bir söz söylemeden evinden çıkıp gitsin, 10 gün sonra dönsün gelsin. Bu olmayacak şey. Sonra da deniz resmi yapmak için Dipe'ye gittim diyor. Denizin resmi mi yapılırmış, maval okuyor. Augustin kocasını savunmak için ağzını açtıysa da Madame Guillaume bir el hareketiyle onu susturdu. Genç kadın eskiden kalma bir alışkanlıkla ona boyun eğmişti. Annesi kuru bir sesle başladı bağırmaya. Bırak sözünü etme şu herifin. O kiliseye bir kez seni görmek için, bir kez de seninle evlenmek için adım attı. Dinsiz kimselerin yemeyeceği halt yoktur. Babam benden herhangi bir şeyi saklamaya kalkışsın, 3 gün ağzından bir uf bile kaçırmasın, sonra da cırcır böceği gibi ötsün dursun. Olur mu bu? Sevgili anneciğim, yüksek ruhlu kimseler hakkında pek ağır yargılarda bulunuyorsunuz. Onlar da bizim gibi düşünselerdi, böyle değerli kimseler olmazlardı değil mi? Güzel, böyleleri otursunlar evlerinde, evlenmesinler efendim. Anlamıyorum, mesleğinde başarılı bir erkek, değerli bir kimse olduğu için karısını mutsuz etsin. Hoş bir şey mi bu? Değer değer, onun gibi biraz önce ak dediğine kara diyen, başkalarının sözünü kesen, evinde el aleme gösteriş yapan, ne edeceğinizi şaşırtan, bey keyiflenmeden hanımının eğlenmesine engel olan, o üzüntülü olunca üzülmenizi isteyen bir kimsenin değer neresinde? Ama anne, böyle işleyen kafaların özelliği... Madame Guillaume yeniden kızının sözünü kesti. Ne kafasıymış, pek becerikli maşallah. Bir adam birdenbire doktora danışmadan... Yalnızca sebze yemek hevesine kapılırsa ne buyrulur? Din buyurduğu için yapmış olsaydı perhizi bir işe yarardı. Ama o protestanda dinle gezer. Atları yakınlarından daha çok seven, dinsizler gibi saçlarını kıvırttıran, heykellerin üstlerine tüller örten, gündüz pencereleri kapattırıp lambayla çalışan bir kimse dünyanın neresinde görünmüş? Dur bakayım, aklıma bir şey geldi. Onu bir tımarhaneye koysak iyi ederiz gibi geliyor bana. Ama bu da kaba ve terbiyeye uymayan bir şey olacak. Saint Sulpice'in papaz yardımcısı Monsieur Leroux gidip de bu olup bitenler için ne düşünüyor bir sor. Sana kocanın bir Hristiyan gibi hareket etmediğini söyleyecek. Of anne, inanır mısınız ki? İnanırım, inanırım. Onu seviyorsun. Bütün bu şeylere gözün kördür. Ama ben görürüm. Seninle evlendiğinin ilk günlerinde ona Şanzelize'de rastladığımı anımsıyorum. Ata binmişti. Ah bir görseydin. Bir zaman atın karnı yere değercesine dört nar gidiyor, sonra duruyor, yavaş yavaş yoluna devam ediyordu. O zaman kendi kendime işte dedim, aklından zoru olan bir adam. Monsieur Guillaume ellerini birbirine sürterek, yüksek sesle, "Of, ne iyi etmişim de bu antika herifle malım mülkün ayrı nikah kıydırmışım," dedi. Augustine tedbirsizlik edip de kocası konusundaki asıl yakınmalarını sayıp dökünce öfkeden ağızlarını bıçak açmadı. Madame Guillaume boşanma sözünü ortaya attı. Hiç ses çıkarmayan tüccar boşanma sözcüğünü işitince sanki uykudan uyandı. Kızına karşı duyduğu sevgi ve bir davanın olaysız yaşamına vereceği heyecan Guillaume babayı eyleme geçirdi. Konuşmaya başladı. Boşanmayı en çok o istiyordu. Bu isteği destekledi, savundu, bütün masrafları üzerine almaya, yargıçları, dava vekillerini, savunmaları görüp yapılabilecek her şeyi yapmaya söz verdi. Telaşa düşen Madame Somervieux babasının isteklerini kabul etmedi. Şimdikinden 10 kat daha mutsuz bile olsa gene kocasından ayrılmak istemediğini söyledi ve bir daha da acılarından söz etmedi. Kızlarının çektiği gönül acılarının zararını gidermeyi, annesinin babasının boşu boşuna denedikleri bu sessiz ama avutucu özenleri, Auguste'in nasıl yanıtlayacağını şaşırdı. Sonra da böyle sıradan insanlar için yüksek ruhlu kimseler hakkında tam bir yargıya varmanın olanaksızlığını anlayarak evine döndü. Bir kadının herkesten, ailesinden bile böyle pek az anlayış gösterilen dertlerini saklamak zorunda olduğunu öğrenmişti. Yüksek tabakaların fırtınalarına, acılarına ancak oralarda oturan yüksek ruhlu kimseler bir değer verebilir. Her şeyde herkes dengi dengine. Zavallı Augustine düşüncelerinin dehşetine kapılmış bir halde dönüp dolaşıp kendisini yine evinin soğukluğu içinde bulmuştu. Gözünde okumanın da değeri kalmamıştı. Kocasının kalbini kazandırmadıktan sonra. Böyle ateşli ruhların gizli yönlerini anlamaya başlayan ama yardımlarından yoksun olan Augustine, onların eğlencelerine katılmamakla birlikte acılarını yılmadan paylaşıyordu. Büyük tutkular karşısında kendisine küçük ve bayağı gelen bu dünyadan iğrenmişti. Kısaca yaşamı boşu boşuna harcanmıştı. Bir akşam acılarının karanlığını tanrısal bir ışık gibi aydınlatan bir düşünce ona uzun uzun düşündürdü. Bu düşünce ancak Augustine'inki kadar temiz ve erdemli bir yüreğe güler yüz gösterebilirdi. Düşes de Carignan'ın evine gitmeye karar verdi. Kocasının kalbini ondan geriye istemek için değil de, daha çok kocasını elinden alan oyunların ne gibi şeyler olduğunu yerinde görüp öğrenmek, bu gururlu, yüksek sosyete kadınını, dostunun çocuklarının anasıyla ilgilendirmek, şimdiki yıkımına yol açan onu acındırarak gelecekteki mutluluğuna yardım etmesini sağlamak için gidecekti. Bunun üzerine bir gün hiç de cesur olmayan Augustine, olağanüstü bir gözüpeklikle öğleden sonra saat 2'de arabaya bindi. Bu saatten önce kesinlikle kimseye çıkmayan bu ünlü koketin küçük salonuna alınmanın bir yolunu bulmayı deneyecekti. Madame Somerville şimdiye dek Saint Germain mahallesinin eskiden kalma görkemli evlerini hiç görmemişti. Mevsim kış olduğu halde çiçeklerle süslü ve bolluk içinde doğmuş kadınlara özgü bir zevkle, lüks içinde yaşayıştan gelen kibar alışkanlıklarla düzenlenmiş bu süslü püslü koridorları, bu koca koca merdivenleri dolaştığında Augustine'in kalbi dehşetli sıkıldı. Kendisinin hiç bilmediği bu inceliğin sırlarını öğrenmeyi çok isterdi. Soluduğu şu büyüklük havası, kocasını bu eve çeken şeyin ne olduğu konusunda tam bir fikir veriyordu. Düşes'in dairesine girip de mobilyaların, kırmalı örtülerin şehvetli duruşunu hayran hayran seyreden Augustine, içinde bir kıskançlık, bir tür umutsuzluk duydu. Orada düzensizlik bile bir güzellikti. Orada lüksün zenginliği küçük görür gibi bir hali vardı. Bu ruh okşayan havada dağılan kokular rahatsız etmiyor, burunları okşuyordu. Evin her şeyi, camların arkasında görülen yeşil ağaçlarla dolu bahçedeki çimenlerin görünüşüyle uyumluydu. Burada her şey alımlıydı, her şey insana pek doğal geliyordu. Ev sahibinin ince zevki, Augustine'in beklediği salonda kendini açıkça göstermekteydi. Şuraya buraya konulmuş eşyanın duruşundan ortağının karakterini anlamaya çalıştı. Ama bu derli toplulukta olduğu gibi düzensizlikte de anlaşılamayan bir şey vardı. Bu yalın ruhlu Augustine için bir bilmece olmuştu. Burada görebildiği şuydu. Düşes kadın olmak bakımından yüksek bir kadındı. Bunu anlayınca içine bir tasa düştü. Kendi kendisiyle konuşmaya başladı. Yazık. Demek ki seven, sıradan bir yüreğin bir sanatçıya yetmeyeceği doğruymuş. Acaba böyle güçlü ruhların denge sağlamak için kendi ruhlarıyla aynı güçteki kadın ruhlarıyla mı birleşmesi gerekiyor? Ah ne olurdu, ben de bu çekici kadın gibi yetiştirilmiş olsaydım. Hiç olmazsa çarpışırken ruhlarımız birbirine denk olsaydı. Evde yokun dedim ya. Augustine yandaki küçük salonda alçak sesle söylenmiş olmasına karşın bu kuru ve buyurganca sözleri işitti ve yüreği ağzına geldi. Oda hizmetçisi, "Bayan içeride," diye yanıtladı. "Daha ne duruyorsunuz, çağırsanıza," diyen düşesin sesi terbiyenin yapmacıklı ifadesine bürünmüştü. Kuşkusuz sözlerinin duyulmasını istiyordu. Augustine çekinerek ilerledi. Bu serin salonun sonunda yeşil kadifeden bir sedirde düşesi nazlı nazlı uzanmış yatıyor gördü. Sedir sarı renkli bir zemin üstüne takılmış incecik bir tülün yumuşak kıvrımlarının çizdiği yarım dairenin ortasına konulmuştu. Nefis bir zevkle yerleştirilmiş yaldızlı bronzdan süsler, altında düşesin eski çağlardan kalma bir heykel gibi kurulduğu takın parlaklığını artırıyor, kadifenin bu koyu rengi onun çekiciliğini gölgeleyemiyordu. Güzelliğinin dostu bir yarı aydınlık, insana ışıktan çok bir parıltı izlerini vermekteydi. Ve değerli sev vazolarının üstünden kokulu başlarını kaldıran değerli çiçekler. Gözlerinin önüne bu görünüm serildiği anda şaşırıp kalan Augustine, öyle sessiz sedasız yürümüştü ki, güzel kadını bir yana dalmış bakarken yakaladı. Bu bakış ressamın karısının önceden fark etmediği birisine şöyle diyor gibiydi. Gitmeyin, güzel bir kadın göreceksiniz. Siz olursanız bu ziyaretin can sıkıcılığı azalacak. Düşes Augustine'i görünce ayağa kalktı ve yanına oturttu. Tatlı bir gülümsemeyle, "Bu ziyaretin bana verdiği mutluluğu acaba niye borçluyum madam?" dedi. Yalnızca bir baş eğişiyle karşılık veren Augustine, bu kadar yapmacıklıkta ne oluyor diye düşündü. Ismarlama bir sessizlik. Genç kadın karşısında bu sahneye hiç de gerekli olmayan bir tanık görmüştü. Bu adam ordunun bütün albayları içinde en genci, en kibarı ve en yakışıklısıydı. Yarı Kent soylu giysisi güzelliklerini ortaya çıkarıyordu. Kihribar gibi kapkara, sivri, küçük bıyığı, dudağının altındaki fazla tüylü küçük sakalı, dikkatle taranmış favorileri ve biraz dağınık, sık kara saçlarıyla yaşam ve gençlik dolu, daha şimdiden pek anlamlı olan yüzü bir kat daha canlılık kazanıyordu. Hem giyinişinin özentiliğine hem de yüzünün hoşnut görünüşüne uyan bir rahatlık, bir serbestlikle kırbacıyla oynamaktaydı. İleğe geçirilen şeritler üstün körü bağlanmıştı. Cesaretinden çok güzel giyinişiyle gururlanıyor gibi bir hali vardı. Augustine bir göz işaretiyle albayı göstererek düşese baktı. Bu bakıştaki dilek yerine getirildi. Hadi güle güle Deglamo, Bologna ormanında buluşacağız. Baştan çıkarıcı kadın bu sözleri sanki Augustine gelmeden önce yapılmış bir anlaşmanın sonucuymuş gibi söylemişti.